Değerli dinleyenler, enerji eksperti Umut Şükrü programımızın konağıdır. Umut Bey'le Türkiye'de yeni yayınlanmış kitabı Amerika'nın enerji diplomatyası ve koronavirüs pandemiyasında ciddi şekilde tesirlenen enerji şirketlerinin geleceğini danışacak. Umut Bey, bu pandemiya indiden dünya iqtisadiyyatı, xüsusilə enerji sektoru üzərində ağır təsirlərini göstərib və bunun gələcəyi haqqında da çox fərqli və qorxunc ssenarilər ortaya qoyulur. Bunu danışacağıq bu məsələni, amma öncə kitabdan başlayaq. Yeni kitabınızı eşidənlərimizə tanıdın lütfən.
Salamlar Əli Rıza bəy. Bu kitabım 4 gün 5 gün öncə Türkiyədə yayınlandı. Siz dediyiniz kimi kitabın konusu Amerikanın Xəzər bölgəsində yürütdüyü enerji diplomasisi Bush və Obama dönemləri, yəni 2001-dən 2016-cı ilə qədər Amerikanın bölgə ilə ilgili yürütdüyü diş politika və enerji diplomasisinə değinməyə çalışdım. Kitab 6 bölümdən oluşur. İlk bölüm zaten giriş olaraq kitabın konusunu anlatır. İkinci bölüm kitabın teorik çərçivəsi ki, bildiyiniz kimi bizim beynəlxalq əlaqələrdə hər bir məqalə ya bir kitab yazısında onu bir teoriya dayandıraraq yazmaq gerekir və mən bu ikinci bölümdə teoriya değindim. Üçüncü bölüm bu konuda daha öncə yazılmış məqalələr, kitabları, müsahibələr, raporları analiz etməyə çalışdım ki, daha öncə bu konuda vardı, yoxdu, yəni buna bənzər konunu oxumanı gerekir. Onları oxudum. Dördüncü bölümdə Xəzər bölgəsində olan 5 ölkə, İran, Azərbaycan, Qazaqistan, Türkmenistan, Rusiyanın enerji diplomasisi, aynı zamanda Xəzər bölgəsində və Orta Asiyada etkili olan ölkələr Türkiyə, Çin, Hindistan, Avrupa Birliği'nde enerji diplomasisine değinmeye çalıştım. Aynı zamanda diş politikasına. Bundan sonra bu bölgede olan önemli projeler ki Çin'in bildiğiniz gibi İpek Yolu projesine değinmeye çalıştım. Çin'in yarattığı Asya Gelişim Bankası, Asian Development Bank ve Asya Yatırım Bankası ki var. Orada Çin'in bu iki tane banki faydalanarak oradaki projelere para ve kredi verir. Ölkede nüfuzun çoğaldır. Buna demeye çalıştım. Beşinci bölüm ki en önemli bölüm olabilir. Amerika'nın George W. Bush ve Barack Obama döneminde 2001'den 2016 yılına kadar Xəzər dənizinə ilgili ve Xəzər dənizində olan ölkələr ve onların enerji projeleri ki Xəzərdə olan ve Xəzər dışında olan yerlerden Avrupa'ya özellikle Avrupa'ya göndermek istediği projelerde Amerika necə bir siyaset izlemiş ve hansı projeni dəstəkləmiş, hansı projeye karşı gelmiş, hansı ölkəyle daha yakından münasibet kurmuş. Mesela Azerbaycan için Obama döneminde en fazla ÖBM'ye önem verdiği ülke Xəzərdə Azerbaycan olmuştur ve Azerbaycan'a bir çetnisi de ve Obama'nın özel temsilcisi Azerbaycan'a gitmiş ve Azerbaycan'dan Cumhurbaşkanı ya Bakanına gelip Enerji Bakanı'yla görüşmüştüler. Bildiğiniz gibi Sovyetler dağıldığından sonra Amerika çok çalıştı ki Xəzərdə olan kaynaklar neft ya doğalgaz Rusya'nın altyapısı olmadan, Rusya'nın torpağı olmadan ve Rusya'nın kontrolü olmadan serbest piyasaya geçsin ve oradan ölen ülkeler liberal piyasaya koşularak hem ekonomileri gelişsin hem Rusya hegemonyası azalsın ve azalsın o bölgelere hem de bu ülkeler daha fazla batıya yakına ve batı değerlerine malik olsunlar. Clinton döneminde Amerika çok yoğun bir ilgi gösterdi. Amerikalı firmalar Kazakistan'da, Azerbaycan'da yatırım yatırdılar. Bundan sonra Bush döneminde de bu siyaset çok devam etti. Ama Obama dönemi bildiğiniz gibi Kayagaz devrimiyle beraber Amerika'nın ilgisi Orta Asya ve Xəzərdən Asya Pasifik'e kaydı ve demek oradaki olan çıxarlarını göz yummaya başladı. 6. bölümde de kitabın sonucu ki hangi dönemde hangi işler bölgeyle ilgili yapıldı, hangisi gerek yapılıydı ve hangisi yanlış işlerde yapıldı. Ben ona değinmeye çalıştım. Haradasa 3 il zaman ayırdım. 100'e yakın röportaj yaptım ki bunların 20 kişi Amerika'nın Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da büyük elçileri, Türkiye'nin büyük elçileri ve bir nesne diplomat ki Clinton döneminde Amerika'da diplomatı yapmış veya Bush döneminde Amerika'nın düşünce kuruluşlarından birçok kişinin röportaj yaptım. Azerbaycanlı diplomatlarla görüştüm, İran'la görüştüm, Rusya'yla görüştüm. Amerika enerji diplomasisi konusunda diyebilirim ki dünyada ilk kapsamlı çalışmalardan birisidir ki yayınlandı ve yakın gelecekte de İngiliz sesi yayınlanacak. Amerika'da yayınlanacak, üzerinde çalışan ve yeni bir bölüm ekleyeceğim ki daha sonra...
Umut Bey, bu enerji sektörünü çok yakından takip etmeyenlere, yani Bush döneminden itibaren Amerika Hazar'ın meselesini yakından takip edir. Ama bu Bush döneminden beri zamanla azaldı mı? Yani kitapta böyle bir şey var mı?
Bush döneminden beraber bildiğiniz gibi Bush döneminde Amerika iki tane savaşa girdi. Irak ve Afganistan savaşı. Bush döneminde de bildiğiniz gibi Bush Orta Asya'da olan Amerika'nın paygahları, üstleri ki Üzbekistan'da ve Kırgızistan'da vardı. Manas kimi paygahlar. Bunları istifade ederek Afganistan'da ve Irak'taki ordusuna silah ve mühimmat gönderiydi. Ama Bush'tan sonra Obama geldiği zaman Obama dedi ki bizim burada daha fazla ordu tutmamıza gerek yok ve orduyu azaltmaya başladı. Hem Irak'tan hem Afganistan'dan, ona göre biraz ilgisini itirmeye başladı. Ama Bush döneminde ya Obama döneminde de Amerika'nın siyaseti Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne buydu ki burada olan ülkeler İran'la Rusya kontrolünde olmadan öz kaynakları ki vardı, öz sərhədlərində, dənizin hissələrində onu rahat uluslararası və sərbəst piyasaya ulaşdırsınlar. Yəni hər zaman çalışdı ki Türkmenistan, Qazaqistan və Azərbaycanın haqqın bu hüquqi statusda savunsunlar. Yəni Obama da bu siyasəti davam etdi, Bush da davam etdi. Yəni bu hüquqi boyutunda mən bir əsirlik görmədim çalışmalarında.
Siz deyirsiniz, kitabın İngilizcə versiyası da çapdan çıxacaq Amerikada və siz oraya əlavə edəcəksiniz bəzi bölümlər. Bu yeni dönem olacaq mı? Yəni o əlavə edəcəyiniz bölümlər və prezident Trump dönəmində hər hansı dəyişikliklər oldu mu keçmişdəki siyasətlərdə?
Çox gözəl qonuya değindiniz. Mən elə izah elədiyim bölüm Trump'la ilgili olacaq ki, Trump Orta Asiya və Xəzər dənizində yürütdüyü siyasət acaba Trump Bush'la Obama ilə fərqli idi, fərqli deyildi? Fərqli isə harda fərqi var idi? Fərqli deyilsə nədən davam etdi? Və bu dönəmdə bildiğiniz kimi korona virüsüne de değineceğim. Aynı zamanda Kaya Gaz devriminin daha fazla Amerika'nın harici siyasetinde oynadığı rolu ve uluslararası ilişkilerde oynadığı rolu da diyeceğim ki yine de bu konuya akademik seviyede tez ya kitap ya makala çok az değinir ve umarım ki ben çalıştığımdan sonra bu okuyucular ve bu alanda yüksek lisans doktora yapanlar veya bu alanda araştırma yapanlar bundan faydalanarak daha sonra daha kapsamlı çalışmalar yapabilir. Çünkü dediğim gibi bu alanda çalışma bəlkə 10 dənə görə bilməzsiniz akademik və kitab səviyyəsində 10 dənə belə məqalə ya kitab görə bilməzsiniz və çalışdığım mən çalışacağım və bitəcəyim konu kitab yaxın gələcəkdə dünyada ilk çalışmalardan olacaq.
Dediniz koronavirus pandemiyası məsələsini də əlavə edəcəksiniz. İndi bir qeyri-müəyyənlik var. Bu nə qədər davam edəcək, təsirləri nə qədər davam edəcək. Amma indidən bəziləri çox qorxunç ssenarilər də ortaya qoyurlar. Yəni, xüsusilə enerji sektorunun gələcəyini necə görürsünüz? Yəni, artıq bundan sonra heç nə əvvəlki kimi olmayacaq. Bundan sonraki illərdə biz enerji sektorunlə bağlı danışdığımızda, neftlə bağlı danışdığımızda bunu koronavirus pandemiyasından öncəki və sonrakı dövr mü deyə ayıracaq? Nə deyirsiniz bu xüsusda?
Xatırlarsınız, ən son bərabər yaptığımız mülaqatda, reportajda bu konuya az çox deyindik. Mən o zaman da sizə dedim ki, beynəlxalq düzən, uluslararası düzən bundan sonra yeni bir düzənə girdik. Yəni, koronadan öncə, koronadan sonra bu iqtisad ola bilər, devletlerin yapısı olacak, enerji olacak, toplumlar olacak. Bundan sonra en fazla, en çok değer kazanan sektör tıp sektörü olacak. Yani ülkeler daha fazla buraya yatırım yatıracak. Ülkelere baktığımız zaman görünür ki bütün ülkeler gelişmiş, az gelişmiş ya fakir ülkeler. Bundan sonra sağlık sektörüne, hastanelere, tıp eğitimine daha fazla yatırmalara gerekir. Çünkü böyle mericikler bildiğiniz gibi böyle virüsler 10 ilden bir az çok görünür. Bir zaman SARS virüsü var idi, ondan sonra Ebola geldi, ondan sonra korona geldi ve bundan sonra ne geleceği belli değil ama gelmeyeceği de belli değil. Yani gelebilir, buna göre devletler hamısı daha hazırlıklı olmak gerekir. Bundan sonra hiçbir toplum kabul edemez ki korona kimi virüs varmış, siz neden 10 il sonranı görməyibsiz. Yeni düzənə girəcəyiz. Bu düzəndə də çox dövlət istər-istəməz dəyişəcək. Yəni millət görəcək ki, bu dövlət yetərsizdir. İstər-istəməz seçimlər qurulacaq, dövlət dəyişəcək. Yeni dünya düzənində Rusiya indən yer almaya başlamış. Rusiya 2 gün öncə 13 tane uçakla İtalya'ya yardım gönderdi. İtalya bütün ülkelerden yardım istedi. Ne Avrupa'dan yardım geldi, ne Amerika'dan yardım geldi. Sadece Çin'le, Kuba'dan ve Rusya'dan yardım geldi. Demek ki yeni dünya düzeni kuruluyor ve ülkeler de yavaş yavaş pay almaya çalışıyorlar. Ama bazı ülkeler yine de gördüğümüz gibi bu zattan nasibini alabilmeyecek ve yeni düzende de ister istemez başka büyük oyuncuların peşine düşmeden yolu olmayacak. Yani yeni düzende yeni oyuncular gelecek, yeni oyuncularla beraber yeni teknoloji olacak ve yeni devlet yapıları da bence görebiliyor. Yani bunu tam zaman vermek doğru olmaz ama yakın gelecekte de çok şey dünyada değişecek.
Umut Bey, bu neftin kıymeti azaldı. Neft şirketleri, onların vəziyyətində hələ bir də qeyri-müəyyənlik var. Bu dönemden sonra devletlerin desteği olmadan sizce neft şirketleri tekrar öz ayakları üstünde durabilecekler mi?
Bu çok çok önemli ve mühim bir konu. Bildiğiniz gibi tam bir hafta sonraki olacak Aprilin ya Nisan'ın biri hem Arabistan, Suudi Arabistan, hem Rusya, hem İmarat daha fazla üretmeye başlayacaklar. Daha fazla üretmen yani daha fazla pazara neftin gelmesi. Madem ki koronadan dolayı bizim alışımız azdı, ister istemez fiyatlar yine düşecek. Mene ile gelir ki neçə ay belə devam edecek ama sonunda hem Rusya, hem Arabistan, hem Amerika, hem OPEC ülkeleri razılaşacak ki üretim azalsın, istehsal azalsın ki fiyatlar dengelensin. Bu neçə ayın içinde devletlerin yardımı olmadan neft şirketleri çok zarara girebilir. Ama çün bildiğiniz gibi ülkeler petrol şirketleri çok büyük şirketlerdi. Seçimlerde çok büyük paralar harcayırlar ki bir kandidat seçilsin. Ona göre her zaman seçilen devlet isterseniz izlediği siyasette her zaman neft ve enerji şirketlerini göze alacak ve onların yararına olan kanunlar çıkartacak ve bence bu helalik devam edecek. Çünkü yeni enerji yaygınlaşması, teknoloji gelişmesi zaman alacak. Helalik bir neyse il 2040'a kadar diyebilir ki enerji şirketleri, özellikle neft şirketlerinin etkisi hem ülke siyasette hem beynelxalq siyasette devam edecek ve devletler de hem etki alacak hem bunları desteklemeye devam edecekler.